Temiz hava, bol gıda. Hazırlayan Dorukhan Yılmaz. Süt, yumurta, et, meyve, sebze, ekmek, zararlı mı, yararlı mı? Pastörize mi, uzun ömürlü mü? Yağlı mı, yağsız mı? Katkılı mı, katkısız mı? Nasıl üretiliyor? Doğru ne, yanlış ne? Gıda ile ilgili kafa karıştıran soruların cevap bulacağı Temiz Hava Bol Gıda başlıyor.
Sevgili dinleyiciler merhabalar. Şu anda Rize'deyiz. Temiz Hava Bol Gıda Rize'de çay elinde. Ve şu anda yanı başımda çay eksperi, çay tadım uzmanı aynı zamanda Aytül Turan var. Aynı zamanda 2016 yılı Türkiye Çay Demleme Şampiyonu. Aytül hoş geldin programımıza.
Hoş bulduk, sağ olun. Hı-hı. Siz de Rize'mize hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederiz, çok sağ ol. Sabahtan beri bizi Rize'de gezdiriyor. Çay elinde, Ardeşen'de, Fırtına Vadisi'ne götürdü. İlmek ilmek gezdirdi bizi, sağ olsun. Alabalığını yedik Rize'nin, kestane balını yedik, tereyağını yedik.
Çeşit bitki çaylarını içtik.
Bitki çaylarını içtik. Özellikle de Rize'nin siyah çayını içtik. Zaten bizim konumuz da çay. Ben şunu merak ediyorum. Çay öyle bir, özellikle Türk çayı, siyah çay dediğimiz Türk çayı, tabağıyla, bardağıyla, ince belli bardağıyla, o duman tüten rengiyle, tavşan kanı diyoruz biz ona. Bu ritüelleriyle iki kişi arasında, bazen yalnızlığımızı ama o bardak bize aslında bir arkadaş oluyor. İki kişi arasında, üç kişi arasında, aile içinde, dostane ortamlarda hep yanı başımızda olan en önemli içeceğimiz bizim. Yani nasıl oluyor da bir bitki böyle güzel bir ortamı işliyor. Evet, bu kadar hayatımıza işliyor.
Evet, nasıl bu kadar hayatımıza işliyor? Bu çok geçmişe inmek gerekir bunun için. Hı-hı. Hani tarımın hayatımıza girmesi, insanların bunu benimsemesi, sadece Rize'de kalmayıp Türkiye'ye yaygınlaşması ve Türkiye'nin şu an dünyada kişi başına en çok çay tüketen ülke olması. Bu bir tarım, bir içecekten çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Tamam, sağlıklı bir çayımız var. Tamam, kimyasal pestisitler yok. Tamam, dünyada çok önemli bir literatürde. Hepsini okeyiz. Ama toplumda insana hiçbir şey söylemeden insanların bunu hayatının ortasına, her aşamasına koyması tamamen içsel bir şey. İçgüdüsel, beğenmekle alakalı. Hani insanlar bir şeyi zorla beğendirirseniz bu kadar sahip çıkmazlar. Demek ki İnsanlar hayatlarında böyle bir tada, böyle bir sohbet aracına ihtiyaç duyuyordular. Günümüzde bizde böyledir. Rize'ye mesela bana misafire gel denilmez. Bana bir çay içmeye gel denilmez.
Evet, her yerde.
Sana bir çay içmeye
gel. Türkiye'nin her yerinde emin olun böyle zaten.
Muhabbet fıtratı
çay
gibi olmuş.
Çay günleri olur değil mi? Beş çayı
beş
vardır,
çayı.
Öğlen çayı vardır.
Kesinlikle.
Sabah çayı vardır, akşam bir dinlenmek için bir çay vardır. Muhakkak
evet,
vardır yani.
Her evde 3-4 kere çay demleniyordur gün içerisinde.
Bazen
dışarıda
ben bunun,
içtiklerimiz.
Bazen ben bunu abarttığımızı bile düşünüyorum açıkçası.
Kesinlikle. Ben de bazen düşünmüyor değilim. Ben son derece bir çay triyakisiyimdir. Her ortamda, her durumda. Evde tek başımayken bile koca bir demlik çay yapıp da demleyip de içebilen biriyim. Yani bir içecekten çok daha fazlası olduğu kesinlikle doğru.
Ama bunu galiba bunun içinde biraz da demleme olayı var. Yani demleme bir sabır işi aslında. Bir kaliteli bir ham madde olacak değil mi? Kaliteli bir çay
kesinlikle
olacak. Kaliteli bir illa çok pahalı böyle taşlı çaydanlıklar hatta olmamalı değil mi? Yani güzel bir bakır
dövme
çaydanlık.
Dövme bir bakır olabilir. En lezzetlisi evet, onda olur yani.
İşte bir güzel bir porselen bir çaydanlık, bir cam çaydanlık belki, ne bileyim belki bir alüminyum
porselen
çaydanlık.
Porselen bakır biraz daha önerebiliyoruz.
Ona geleceğiz zaten şimdi. Ben sadece çeşitlendiriyorum şimdi. Çünkü herkesin evinde artık ekonomik gücüne göre bir çaydanlığı var. Kendine göre bir demleme usulü var. Onları da konuşacağız. Demleme usullerimizi, yanlış bilinen doğruları, doğru bilinen yanlışları hepsini konuşacağız. Ama esas mesele şu, az önce dedin ya bazen yalnız dahi olsam bir demlik çay demliyorum dedim ve onu işte bir saat boyunca içiyorsun.
Evet.
Ama bir kitap okuyorsun, ama gazete okuyorsun, ama ne bileyim bir radyo dinliyorsun. Sonuç itibariyle sen aslında onu bir arkadaş, bir dost biliyorsun.
Kesinlikle.
Bir paylaşım var yani orada dumanı tutuyor, illa biraz sıcaklığı olması lazım.
Samimiyet veriyor.
Değil mi?
Samimiyet veriyor.
Bir paylaşım kesinlikle var orada. Çok ilginç. Ya mesela limonatayı çok severim ben. Hı hı. Onu da yapma süreci uzundur ama ya soğuk içilir. Aynı sıcaklığı bulamıyorsun. Ne bileyim güzel bir içecek.
Tekrar tekrar doldurma gereği duyar mısınız bir de? Ama çayda tekrar doldurma gereği.
Evet, alıp ama çayda öyle değil. İçtikçe içesin geliyor sanki. O yüzden onu soruyorum işte. Çay nasıl bu noktaya gelmiş? Nasıl insanların içine bu kadar sinmiş? Bir de niye Rize'de? Şu yüzden soruyorum. Şimdi Rize'nin tabii ki mevsimsel özellikleri, bulunduğu coğrafya, her şey çok uygun. Ama Rize sanki Allah tarafından bahşedilmiş bir nokta,
evet,
burası.
Ödül gibi.
Ödül gibi. Rize'miz zaten çok güzel bir kentimiz. Mesela bugün Çayeli'ni, özellikle senden Çayeli'ni ve aslında birçok yaylamız birbirine benziyor. Onları da anlatmanı istiyorum senden. Şimdi Çayeli nasıl bir yer? İnsanlar geldiğinde burada ne görecekler?
Çayeli nasıl bir yer? Aslında dışarıdan bakıldığı zaman küçük bir ilçe gibi, hı-hı, görünüyor. Hani 2-3 sokak, bir de otoban yolu varmış gibi. İçerisinde küçük ticaretin döndüğü, belirli küçük
sanki
bir yer.
Sanki otobandan, evet, dümdüz gibi gidersen.
Geçebileceğiniz
aslında,
bir yer.
Evet, yani 12 bin nüfuslu galiba, yanlış, hı-hı, hatırlamıyorsam.
O civarlarda.
O civarlarda küçük bir yer. Otobandan da geçtiğinizde Çayeli, evet Çayeli'nin tabelesi bu. Evet, hoşçakalın, bitti. Ama halbuki sağa döndüğünüz veyahut da doğudan geliyorsunuz, sola döndüğünüzde, Çayeli'nin içine girdiğinizde, hı hı, veyahut da Ardeşen'in içine girdiğinizde biz neler bekliyor?
Şöyle mesela görsel olarak en güzel çaylık Çeçeva'da var. Haremtepe'de, eski adı Çeçeva diye geçiyor. Orada çaylık alanı çok güzel. Böyle fıstıklı baklava gibi deniliyor zaten. Hı hı. Her taraftaki en ünlü dergilerde bile kapak fotoğrafı olabilen bir güzellikte.
Yeşilin her tonu deniyor ama aslında her tonu değil. Yani bir tonu var. O da çok en güzel tonu belki de.
İnanın Rize, ben doğduğumdan beri Rize'deyim. Hala yeşilin kaç tonu olduğuna şaşırıyorum yani. Bir yeşilden farklı tonlar görebiliyorum, evet, veya farklı
güneşin
ruh haline bakınca
vurum
farklı geliyor.
Göre değişiyor. Tabii ruh haline göre. Yağmur yağdığında bambaşka bir yeşil.
Koyulaşıyor, açılıyor falan güneşe, evet, göre. Yeşile akıl sıra erdirmek zor Rize'de. Çayının kuru fasulyesi çok meşhurdur mesela. Hı-hı. Bunu yemeden buradan geçmemek, hı-hı, gerekiyor. İşte dediğimiz gibi tepe yaylalara çok iyidir. Ama ondan sonra Fırtına Vadisi'nden sonra Ayder, Çamlı Yemişi'nden sonra asıl yaylalar başlıyor. Çamlı Yemişi'nden yukarıda. Hı-hı. Orada kalelerimiz var, tarihi, hı-hı, yerlerimiz var. Oranın doğa yapısı rakım yükseldikçe daha da güzelleşiyor. Hani asıl yaylalar oralarda.
Ama bütün bu yaylaların hepsi, bütün tepelerin hepsi, yamaçları komple çayla dolu.
Yani çok tepelerde, buzlu olan yerlerde çay yok. Belirli rakım aşağısında çay mevcut. Hı hı. Çay sahil kısmında da var, dağ eteklerinde de var. Köylerin, hemen hemen köylerin çoğunda var zaten. Hı hı. Zaten %90'ını Rize karşılıyor çay üretiminin. Hani Rize'nin karşılaması doğa ekolojik yapısı buna elverişli olmasından kaynaklanıyor. Ama Rize buna zamanla çok sahip çıkmış. Artık her yerinde tarım var. Başka bir bitki mesela uygun oluyor. Ama fındık mesela uygun ama giremiyor. Ağaçlar
zaten şu
şekilde
anda
büyümüyor.
Rize'deki çay bitkilerinin hepsi çok eskiden dikilmiş bitkiler değil mi?
Tabii tabii, çok eskilerde. Tamam, 1938'den sonra ilk mahsul alındı, ilerletildi ama o dönemlerden sonra hızlı büyüdü ve sonradan da zaten dikme alanı olarak yer yok Rize'de. Rize'nin biraz daha dışarıdan büyük bir şehir veya küçük bir şehir görünebilir. Bu kişisel bir farklılıktır, hı hı, ama yer ölçümü olarak çok fazla yere sahip değiliz.
Evet,
çok yukarılarda dikim yapılamıyor. Hı hı. Çünkü yıllık sıcaklık farkı, buz tepelerde kar uzun süre kaldığı için oralarda çayı olmuyor. Orada farklı iklim koşullarında farklı şeyler büyüyor. Ama bakıldığında merkezi olarak eski tarihli çaylıklar var. Hatta o yüzden şimdi toprak yapısı ve çaylık ömrü eski olduğu için organik gübreleme geçinmek ve kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Hı hı. Bu şekilde destekleyeceğiz onları. Kalitesini koruması ve sürdürebilmek için elimizden geleni yapıyoruz.
Şu anda da galiba çayda bir organik gübre çalışmanız, hı hı,
var.
Zaman içinde o da verimli verecek. Hı hı. Onu neden yapıyorsunuz?
Şu şekilde, çünkü dünyaya bakıldığı zaman birçok ülkede, hemen hemen hepsinde diyebiliriz, pestisit ve kimyasal ilaçlar kullanılıyor, haşeri oluyor. İklim koşulları onları gerektiriyor. Üzerlerine her ülkenin kar yağmıyor ve kendini dezenfekte edemiyor çaylık alanları. Böceklenme ve kimyasalları gerektiriyorlar, böcekleri yok etmek için. Ama Türkiye'de pestisit ve kimyasal ilaç kullanılmıyor. Hı hı. Doğal, tam organik olan çaylık alanlarımız var. Hemşin bölgesinde tam organik onlar. Hı hı. Tam organik çoğu yerlerde geçiliyor. Ama azotlu gübreler kullanılıyor. Hani çayın erken, hı hı, gelebilmesi için kıştan yaza geçilirken Mart-Nisan ayında. Bu gübreler kullanıldığı zaman tabii ki yine bir kimyasal olmuyor ama elle bir gübreleme olduğu için bunun tamamen kaldırılırsa solucan gübremesi veya başka bir gübreleme şekli getirdiği zaman tam organik bir çayımız ve doğal bir çayımız olacak. Bununla ilgili çalışmalar var. O zaman çerlik alanlarımızın, topraklarımızın yinelenmesi, güncellenmesi söz konusu olacak. Bunun için çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki yıl kesinlikle geçilecektir ama belki insanlar alışması için birkaç sene verilebilir. Şu an net değil o konudaki bilgiler.
Şunu bir de merak ediyorum. Çay bitkileri dağ suyuyla çok ciddi besleniyor. Değil mi? Yani ekstra bir sulama yapılmıyor galiba.
Zaten Rize çok yağış alan bir yer olduğu için yağış rejimi çok sık aralıklarla. Bu yüzden ekstra bir sulamaya gerek kalmıyor. Yağış yeterli oluyor toprak
yılın
için.
Yılın zaten herhalde 300 günü yağış var.
Aslında şöyle söyleyeyim. Eskiden şu İklim değişiklikleri olmadan önce Rize'de şu söyleniliyordu. Rize'de 2 gün yağmur yağıyor, haftada 2 gün yağmur yağıyor. Biri 3 gün, biri 4 gün sürüyordu. Gerçekten öyleydi. Yılın her günü yağmur görüyorduk. Ama şimdi iklim değişiklikler, küresel ısınmalar nedeniyle güneşli, gün sesli görmeye de başladık. Hani hafif değişiklikler oluyor, çok kestiremiyoruz. Ama yine de yağış alan bir bölge. Ve çayda güneş, yağış birbirini böyle peş peşe gelmesiyle hızlı büyüyen bir bitki. Bir anda büyüyebiliyor yani. Biz de şaşırdığımız noktalar oluyor. Bu şekilde değişiklikler oluyor.
Peki bu hava değişiklikleri çayda nasıl etkiler yapıyor hasat dönemlerinde?
Tabii. Şimdi şöyle 3 sürgün toplanıyor. Mayıs'ta ilk sürgün alınıyor. Sonra bir ay sonra ikinci, bir ay sonra üçüncü sürgün. En son Eylül'e geliyor. Eylül'e bitiyor üçüncü sürgü. Güneşten çay çok hızlı büyüyor ama sadece güneş değil. Bir yağış oluyor mesela. 2 gün yağıyor. O çay bir toprak kendine geliyor. Onun peşinden hemen kuvvetli bir güneş olduğu zaman birden büyüme oluyor zaten çayda. Hızlı geliyor. Sürekli yağmur olsa aynı büyümeyi ve sürekli güneş olsa aynı büyümeyi aynı kalitede göstermeyebilir. Yağış güneş, yağış güneş şeklinde olduğu zaman kendini daha hızlı besleyip büyüyor.
Peki şimdi çay büyüyor ama siz ilk baştaki 2,5-3 yaprak mı alıyorsunuz galiba?
Uygun ürün normu 2 yaprak bir filiz aslında. İstenilen toplanma görüntüsü o 2 yaprak bir filiz. Tabii eskiden elle toplanıyor. Bunu yapmak çok kolaydı. Eskiden çok daha kaliteli çaylar oluyordu. Şimdi el makasıyla toplanılıyor. Makaslı olduğu için açıp kapama yöntemiyle biraz büyük biraz küçük olabiliyor tabii. Ama tabii istediğimizde 2 yaprak bir filiz. Çok uzadığı zaman üstten vurulabiliyor veya ara makas yapılabiliyor. Bu toplayıcının inisiyatifine kalmış bir durum. Ama eksperler genelde alım yerlerinde uygun ürünü almak için elinden geleni yapıyorlar. Gerekirse seçtiriyorlar. Olum varsa veya çöpleri fazlaysa kırdırıyorlar. Seçtirme usulü uygun hale getiriyorlar. O şekilde alıyor eksperler. Oradan fabrikaya gidiyorlar alım yerinden de zaten uygun şekilde işlenmeye başlıyorlar.
Yaylalarda, çay tarlalarında şu çok önemli bir ayrıntı. Hep Karadenizli kadınlar özellikle çay tarlalarında çalışıyorlar. Ama ben şunu da gördüm. Odun kıran da kadınlar var. Çok ciddi ağır işleri de yapan kadınlar var. Yani Karadeniz kadını çayla ilişkilendirilebilir mi bu anlamda?
Şöyle, Karadeniz kadını Amazon ruhlu kadınlar gerçekten. Özellikle Rize kadınlar için ele alırsak tamam çay yapıyorlar. Tarla kısmında neredeyse %90 kadınlar çalışıyor zaten. Geçmişimizde bu oranlar daha yüksekti. Şimdi eski günümüzdeki yaşlılar artık yapamadıkları için yeni nesillerde biraz daha azalma oluyor.
Ama yine maalesef de 70 yaşına kadar yapmış.
Yapıyor. Kadar. Hala tarladan çıkaramaz nenelerimiz, babaannelerimiz var. Onların köklerin de var. Engel olamayız.
Evet tabii o havayı solumak istiyor muhakkak.
Kesinlikle. Hobisini yapıyorlar zaten. Ama eski oranlara bakıldığı zaman tamamen tarlada kadınlar çalışıyordu. Çocuklarını yarılık çaylık vardı. Hani kendi çaylıkları, arsaları kendilerinin olmasa da belirli ücret karşılığını yapıyorlardı. Çocuklarını bakıyorlardı. Çoğunun eşi yoktu. Bu şekilde çay eskiden günümüze çok önemli bir ticaret kapısı açtı. Çünkü Rize ilk kurulduğu dönemlerde yoksul bir şehirdi. Sonradan oluşan bir şehirdi. Çoğu savaş zamanında eşleri yoktu. Burada geçim kaynağı yoktu. Eşleri Gürcistan, Batum taraflarına gidiyorlardı para kazanmak için. Ekmekçilik, pastacılık o taraftan gelmişti Rize'mize zaten. Orada iş öğreniyorlardı. Evlerine para gönderiyordu. Bu da dolayısıyla Karadeniz kadınını güçlü yapıyordu. Hem anne, hem baba, hem eş, hem dost oluyordu çocuklarına. Bir başına ev çekip çeviriyordular. Bu dönemde kadınlar çok çalıştıkları için, çok da mücadeleci oldukları için çok güçlü kadınlardır. Benim hep dediğim bir şey vardı. Karadeniz kadını istediği için yapar. Zorla hiçbir şey yapamayız. Mesela çok şehrimizde, ülkemizin belirli yerlerinde kadınlara zorla bir şey yaptırılabiliyor veya istismar edilebiliyor. Ama Karadeniz kadına bunu yapmak zordur. Çünkü Gerçekten güçlüdür ve gerçekten istediği şeyleri yapar. İstemediği şeyleri dayatamazsınız ona. Zaten onun isteyeceği şeyler görev bilincinde o kadar yerleşmiştir ki isteyeceği şeyler de belirli ve masumiyettedir. Hani bu şekilde bakıldığında tarla kısmının çoğunu iş olarak kadın yürütüyor. Erkeklerimiz biraz daha dışarıda kalıyor. Günümüzde de hala çoğu şekilde tarla işlerinde kadınlar çalışıyor. Artık biraz da eğitim ve ekonomi seviye düzeldiği için erkekler farklı iş alanlarında çalışabiliyor. Kadınlarımız da bağda bahçede evlerine yine desteğini vermeye devam ediyor.
Yani buna şöyle bakabilir miyiz? Peki her bir çay bahçesi, herhalde çok büyük çay bahçeleri yok artık. Her ailenin küçük küçük çay bahçeleri var. Ama bugün sohbet etme imkanı bulduğumuz çiftçilerimizde ben şunu gördüm. Çoğu artık çay bahçesiyle işte iki çocuklu, üç çocuklu bir evin geçindirilemeyeceğini söylüyor. Çünkü miraslarla, tapu işlemleriyle işte bölünmüş, alım satımlarla bölünmüş zaman içinde. Yani artık ev geçindirmek çay bahçeleriyle mümkün değil mi?
Değil. Mümkün değil. Zaten kilo başı 2 lira üretici ödeniyor çayla ilgili.
Yaş çay için
2 lira ödeniyor. Hani bunu da vurduğumuz zaman zaten bir aile 3-4 ton falan yapıyor. Tamam, 3 sürgün alıyor. Bunun farklı masrafları da gübreleme, bazen hepsini toplayamıyor, işçiye veriyor.
Tabii hava durumu bazen satımında, işte ilk hasatta siz bu sene rekolte çok düşük çıkmış.
Evet, bu sene çay sürünümü çok azalındı. Tonajında düşüklük var. Bu gibi sorunlar oluyor veya taşımasında ücretler veriyorlar. Zaten masrafları olan bir yapısı da var. Bakıldığında bir aileye geçindirecek boyutta değiller zaten. Rize'de zaten şöyle söyleyelim, emekli veya hafif bir yerden bir gelir olacak. Çay ek olarak durumu iyileştirme şeklinde veya çocuk okutuyorsa o şekilde biraz daha fazla çaylık yapıyorlar, yaralı kalıyorlar, ek gelir olsun diye. Bu şekilde sadece destek amaçlı kullanılıyor. Tamamen geçimini sağlayan aileler yok diyebiliriz. Çok azdır yani. Çok 30-40 ton çay yapacak da, o Rize'nin yerlisi olacak da, hepsini kendi yapacak da anca o zaman biraz daha eli ve cebi dolacak ki başka bir şeye ihtiyacı olmasın.
Peki Rize'nin gençleri çayla ilgili ne yapıyor?
O konuda biraz trajikomik bir hikayemiz var. Mesela sokakta işsiz gezen gençlerimiz var ama onları çaylığa sokamayız. Çünkü çay biraz zahmetli bir iş gelir onlara. Biraz daha yeni neslimiz gezmeye, eğlenmeye düşkün diyebiliriz. Veya farklı masa başı iş şeklinde düşünebilir. Aslında tarımcılığın önemini biraz fark edebilseler veya olgunluğa erişebilseler.
Evet, önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu daha da çok anlaşılacak. Yani gıda... Evet. Çok önemli bir yere sahip olacak.
Hisseler, bunu biraz daha saklanacak bir iş gibi görüyorlar. Hani algı farklılıkları olabiliyor. Hiç gerek yok aslında böyle şeylere. Biraz elini taşların altına koysalar. Aslında tarım gerçekten insan için biçilmiş kaftan, elimizdekinin kıymetini bilmemiz gerekiyor. İnsanlar genelde masa başı işi iyi iş görüyorlar. Tarımdaki işi, emekçi işini herkes eşit derecede önemsemeyebiliyor. İşte bakalım, inşallah yeni nesillerde kıymetini bilir ve ailesinin devam ettirdiği tarlaları kendileri devam ettirebilirler.
Sen mesela çay toplama zamanlarında çayların kalitesine bakmak için nereye gidiyorsun? Oraya ulaşımın nasıl oluyor?
Şimdi şöyle, merkezi alım yerleri de var, belirli köy alım yerleri de var. Köylere bazen araç oluyor, bazen kişilerin kendi araçları oluyor, onlara gidiyorlar. Veya araçla belirli bir yolu gidiyorsunuz, yaya gitmeniz gereken bir yol oluyor. Ben genelde araçla bir yolu gidiyorum, belirli bir yolu yaya gitmek zorunda kalıyorum.
Ama tabii araba o yol gidiyor. Ciddi eğimli, arabanın gidemediği bir yol.
Yani bugün gördüğünüz gibi siz dediniz ki kadar zor bir yol. Ben bu yolda hiçbir şey yok dedim, bana göre gerçekten bir şey yoktu yani. Hani alışkanlık vardır ya, bize zor ve engebeli gelmiyor alıştığımız için. Dışarıdan düz bir yerden gelen arkadaşlara tabii ki zor gelebiliyor. Hani biz doğamızı, yapımızı seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz, çayımızı seviyoruz, toprağımızı seviyoruz. Elimizden geleni
yapıyoruz. Ya zaten ben de onu kastetmiştim aslında. Çünkü buranın doğası paha biçilmez bir doğa. Kesinlikle. Gerçekten çok güzel. Havası çok güzel, suyu çok güzel. Yani tertemiz. Şimdi zaten çay bizim tiryakiliğimiz olan bir şey. Seviyoruz. Onu üretmek de eminim çok güzel. Yani çünkü bir gün, iki gün dolaşıyorsun Rize'de, ya bu tadı almaya başlıyorsun. Oralarda yürümek istiyorsun, dolaşmak istiyorsun. Ya keşke bana da bir makas verse bir tezim, ama muhtemelen bana kızarlar yani. Yok sen yapamazsın derler.
Yok, gösterilebilir aslında, çok zor değil yani. İmkanımız olsa gösterecektim ama
hava yağışlıydı. Ama yine de şu da var tabii. Sonuçta bu işte de bir ustalık var. Zamanla yarışıyorsun. Gün boyu bir mesai içinde. Yani güneş batmadan o bahçede senin belirli bir kilo çayını alman lazım.
Evet,
çünkü
günlük kontenjanlar
zaten
var, onları vermek
hem
gerekiyor.
Hem günlük kontenjanlar var hem de dedin ya bir yağmur yağıyor, bir güneş, bir filiz. O arada o taze filizi hemen alman gerekiyor herhalde, değil mi?
Evet, şöyle söyleyelim. Toplanıldığı zaman belirli çuvallara veya sepetlere konuluyor. Onlar o gün satılması gerekiyor. Alım yeri kapatmadan götürmek gerekiyor günlük toplanılan çayı. Ama beyaz çayda biraz daha bu konuda titizlik gösteriyoruz. Mesela tepe tohumcu toplanıldığı zaman onların 2-3 saat içerisinde fabrikaya gitmesi gerekiyor. 4'ten önce direkt teslim edilip listesine tutulup onların direkt imalata girmesi gerekiyor. Çünkü onlar biraz daha titizlikle üretiliyor. Beyaz çayı hassasiyet göstermek gerekiyor. Yaprakların açılmaması, solmaması, fire vermemesi için, nemlenmemesi için hızlı bir hareket etmek gerekiyor. Ama yeşil çayda normal topladığımız bahçe yeşil çayımız, makasla topluyoruz. Akşam alım yeri kapatmadan onu vermemiz yeterli oluyor.
Peki Alti Turan aslında genç bir insan. Yani tamam, yıllardır bu işte uğraşıyor. Çayın içinde büyümüş Rizeli bir insan. Peki sen demlik poşeti mi, poşet çay mı yoksa demleme mi? Ya bunun cevabını ben biliyorum. Dinleyicilerimiz de anlamıştır ama. Sonuçta demlik poşetinde çok fazla önemseyen özellikle bir genç bir nesil var. Çok bir zahmeti yok ama o zahmetten kurtulmanın derdine düşmüş bir nesil de var ortada.
Aslında bu için burada biraz hoyratçı bir laf, cümle var. Çok da kullanmak istemiyorum ama kullanacağım. Her şeyi salla ama çayı demleyerek için diye. Her şeyi sallayalım ama çayı demleyelim lütfen. Yani gerçekten çok fark ediyor. Hani ben tamam, demleme kültürüne çok hakim biriyim. Demleme olarak çayları seviyorum. O süzenler, poşetler ne kadar organik ve orijinal olsalar da ben de hafif koku yapabiliyorlar, bana gelebiliyor. Zaten onlar içerisinde toz oranları biraz da fazla olan çaylar. Mesela açıp da kullansalar o şekilde demleme yapamazlar. Pratik hayatı olan insanlar tabii ki kullanabilirler. Tercih meselesi, zamanları yoktur ama yine çay içmek.
Yani kullanım açısından bir sıkıntı yok ama tercih meselesi.
Kullanabilirler tabii ki ama aynı kaliteyi yakalamaları mümkün değil. Belki hafif aroma seviyorlardır. Belki hafif bir çay içmek istiyorlar ama demleyerek de aynı hafifliği yakalayabilirler. Az çay koyabilirler. Hafif demleme yapabilirler. Hafif demleme dediğim de yani yine aynı demleme de su oranı fazla, çay oranı az şeklinde olabilir.
4'e 1 değil de 6'ya 1, 7'ye 1 gibi.
Aynen aynen. Kullandıkla çaya göre dem oranını azaltabilirler. Dediğim gibi demleme tekniği tamamen kişinin tercihine kalmıştır. Kullanacağı çay ama çayı demleyerek içersek gerçek bir çay içmiş olacağımızı düşünüyorum ben.
O ritüeli yaşamamız lazım diyorsun yani.
Bu kültürü de ben yaşayacağım ve yaşatmaya da devam edeceğim. Süpersin. Kendi adıma, Rize adına.
Çok sağ ol. Yani çok güzel, Rize'de çay elinde çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum
ben
sana.
Ben teşekkür ederim.
Yani çay
çok
konusunda bu kadar bilgileneceğimi, bu kadar ayrıntının olduğunu ben de aslında bilmiyordum. Fark etmiyordum belki de. Ama hayatımızın içine o kadar çok işlemiş ki.
Rize'den de bu yorum geliyor. Ben canlı yayınlara çıktığım zaman Rize'deki büyüklerimiz bana şey diyor anlattığım zaman. Çay demlemek o kadar zor bir iş miydi? Aslında zor bir iş değil. Ama çok ayrıntısını anlatmak istiyorum.
Bir de herkes, çok merak ediliyor tabii
evet,
ki.
Evet, merak ediliyor. İlgi var. Ben de her şeyi anlatmak, aktarmak istiyorum. Belki birden anlatınca çok geliyor.
Herkes adına sana teşekkür ederim. Ama, gerçekten sağ ol.
Rica ederim, ne demek. Keşke herkes bildiğini en güzel şekilde aktarsa, herkes bilse. Ben elimden geldikçe iyi anlatmaya ve ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum ki herkes eşit derecede en iyi çayı içsin. Aynı çayı içebilelim. Dediğim gibi bunu yapmaya da devam edeceğim.
Çok teşekkürler. Temiz Hava Bolgulu'ya katıldın. Biz de burada konuk ettin, ağırladın.
Her zaman bekliyoruz.
Gezdiriyorsun bizi. Birçok yeri gösterdin. Fırtına Vadisi'ne gittik, Çayeli'ne gittik, Ardeşen'e gittik, Rize'nin içinde dolandık, çay bahçelerine gittik. Çok teşekkür ederiz. Hem ekibim adına hem kurumum adına. Çok sağ ol, var ol. Hep de böyle daha da başarılı bir şekilde devam etmeni istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Temiz Hava Bolgudağ'da Rize'deydik, Çayeli'ndeydik, Ardeşen'deydik, çay bahçelerindeydik. Teker teker bütün bahçeleri size aktarmaya çalıştık. Burayı tasvir etmeye çalıştık. Aytül Turan'la birlikteydik. Ama programımızın artık sonuna geldik. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Temiz Hava Bolgulu'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz.
İyi günler.
İyi günler.
Temiz Hava Bolgulu. Hazırlayan Dorukhan Yılmaz.